Ayrım 35.
Ürkekliğinden sıyrılan gözleri o çelik mavisi soğukluğunu yeniden kazanmıştı. Kısa bir kararsızlık rüzgarı esti masada. "Hayır," diye gürledi Esra, genç kızın bedeninden sıyrılarak. Yanaklarından süzülen gözyaşlarını aldırmayıp sürdürdü sözlerini. "Basın toplantısının canı cehenneme. Arkadaşıma ne olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya adım atmam." Kızarmış gözleri sözünden dönmeyeceğinin kanıtıymışçasına sabah alacasında inatla parlıyordu. "Ama," diye itiraz edecek oldu Bernd. "Aması maması yok," dedi Esra. "Kemal'e ne olduğunu öğrenmeden basın toplantısına gidemem." Bernd'in sarı kaşları çatıldı. "O zaman ben giderim." "Sen de gidemezsin," dedi Esra. Sesi buyurgandı. "Burada kalacaksın ve yüzbaşının anlatacaklarını dinleyeceksin." "Nedenmiş o?" "Nedeni var mı?" diye patladı Esra. "Çevremizde 4 kişi öldürüldü. Bunlardan biri de bizim arkadaşımız. Belki de katil aramızdan biridir." Esra'nın son sözleri ekiptekileri ürkütmüş, şaşkınlığa sürüklemişti. Yine de ilk tepki Bernd'den geldi. "Yani sen katil aramızdan biri mi diyorsun?" "Olabilir diyorum. Bugüne kadar katili hep dışarıda aradık. Neden içimizden biri olmasın?" Bunları söyledikten sonra masadaki kağıt peçelerden birini alıp gözyaşlarını kuruladı. Küçük burnunu silerken, "Esra, sen iyi misin?" diye sordu Teoman. Arkadaşının kendilerini suçlamasını aklı almıyordu. "İyi değilim," diye bağırdı Esra. "Üzüntülüyüm, öfkeliyim, kuşku içindeyim, tedirginim, korkuyorum. Ama aklım başımda. Yüzbaşının söyleyeceklerini dinlemeden buradan kimsenin ayrılmasına izin vermiyorum." Başka itirazlara meydan vermemek için, "O halde hemen konuya girelim," dedi yüzbaşı. "Durum gerçekten karışık. Benden duyacaklarınız belki de sizi daha çok üzecek. Benim de aklımın yerinde olmadığını düşüneceksiniz." Sustu, Esra'ya dönerek ekledi. "Belki de en çok sen saçmaladığımı düşüneceksin. Ama soruşturmanın sağlıklı yürümesi için bunları söylemek, sizin görüşlerinizi almak zorundayım." Belirsizlik kokan bu sözler Esra'nın aklını karıştırmıştı. Ne demek istiyordu bu adam? Onu fazla bekletmedi yüzbaşı. "Dün gece buradan ayrıldıktan sonra avcıların ihbarda bulunduğu kovuğa gittim. Buradan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, Fırat kenarında suların oyduğu küçük bir mağara. Girişini kocaman bir kaya parçası gizlediği için yeri kolay tespit edilemeyecek bir barınak. Bu yüzden avcıların da uzun süre dikkatini çekmemiş zaten. Kan kokusunu alan av köpekleri onları kovuğa yöneltince bulmuşlar. İçeri girdiklerinde yerde yatan cesedi görmüşler. Kovukta malzemeleri de görünce buranın teröristlere ait olduğunu sanarak bize haber vermişler. Kovuğa ulaştığımda el fenerimi önce yerde yatan cesede çevirdim. İlk dikkatimi çeken giysileri oldu. Bu giysileri bir yerden tanıyordum. Ama şaşkınlıktan mı, heyecandan mı onun Kemal olduğunu anlayamadım. Yüzünü görünce yaşadığım şaşkınlığı tahmin edersiniz. Başından yaralanmıştı, sağ şakağında 2,5 santim genişliğinde derin bir yara izi vardı ama yerde fazla kan yoktu. İlk şoku atlattıktan sonra kovuğun içini araştırmaya başladım. Üzerinde kan izleri olan giysiler, bir çift bot, 2 komando bıçağı, ucu keskin bir el baltası, 6 çift ince eldiven, 3 adet değişik boyutlarda el feneri, 2 adet bayıltma spreyi, 9 milimetrelik Beretta marka bir tabanca, ilk yardım malzemeleri ve siyah keşiş giysileri. "Yani kovuğu katil mi kullanıyormuş?" diye sordu Esra. "Aynen öyle. Katilin cinayetleri işledikten sonra ortalıkta neden silah, parmak izi ya da bir kanıt bırakmadığı böylece açığa çıktı. Cinayetlerden sonra bu kovuğa gelip silahlarını saklıyor, üstünü değiştiriyor, halkın arasına karışıyormuş." "Zavallı Kemal abi," diye söylendi Murat. "Katilin inini buldu ve bu yüzden öldürüldü." Yüzbaşı temkinliydi. "Önce ben de böyle düşündüm," dedi. "Ama Kemal'i yaralayan aleti kovukta bulamadık." "Bir baltadan söz ettin," diye fikir yürüttü Esra. "Baltanın üzerinde hiç kan izi yoktu. Ayrıca balta 2 santimden daha geniş bir yara açardı. Kemal'i orak gibi, ucu sivri ama bıçak olmayan bir aletle yaralamışlar. Gözlerini Esra'ya dikerek ekledi. Dikkatini çekerim, bir orak. Neden dikkatini çekerim dediğini anlamayan Esra'nın soru dolu gözlerle baktığını fark eden yüzbaşı açıkladı. Son cinayet işlendiğinde üzerinde kan izleri olan bir orak bulduğumuzdan söz etmiştim. Evet dedi Esra anımsayarak. Maktulün katili bu orakla yaralamış olduğunu söylemiştin. Birden sustu. Yüzbaşının neden duraksadığını şimdi anlamıştı. Bir dakika, bir dakika diye sinirli bir şekilde söylendi. Katilin Kemal olduğunu mu düşünüyorsun yoksa? Anlayış bekleyen bir çocuk gibi baktı yüzbaşı ama Esra'nın kan çanağına dönmüş gözlerindeki öfke parıltılarını görünce geriledi. Kesin bir sonuca ulaşmak için giysilerdeki saç teli, kıl ve parmak izlerini incelememiz gerekiyor. Ancak kovukta bulduğumuz bot, Kemal'in ayak ölçülerine uygun. Bu çok saçma dedi Esra. Kemal katil olamaz. Onun katil olduğundan emin değiliz. Ama bu ihtimali de gözden uzak tutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Yüzbaşının yatıştırıcı tavrının hiçbir yararı olmadı. Esra artık onu dinlemiyordu. Yanlış düşünüyorsunuz diye parladı. Kemal katil olamaz. Ne derseniz deyin, hangi kanıtı bulursanız bulun. Beni buna inandıramazsınız. Kuşkuların Kemal'de toplanması benim için de beklenmedik bir olay. Ama ipuçları, kanıtlar bizi kime götürürse ondan kuşkulanmak zorundayız. Bu benim en yakın arkadaşım olsa bile değişmez. Değişmemeli. İyi güzel de, diyerek Teoman karıştı lafa. Kemal'in o üç kişiyi öldürmesi için hiçbir neden yok ki. Bulduklarımızı Antep'e yolladık. Şu anda teknik incelemeler sürüyor. Umarım Kemal temiz çıkar. Ama beni anlamalısınız. Duygularla bu işi çözemeyiz. Ben duygulardan söz etmiyorum dedi Teoman. En az yüzbaşı kadar sakin görünüyordu. Cinayet nedeninden söz ediyorum. Eğer katil sapık ya da manyak değilse, cinayet işlemesi için bir nedeni olmalı. Kemal ne Korucubaşı Reşat'ı tanır ne de son öldürülen zavallıyı. Hacı Settar'a gelince aramızda belki de onu en çok seven kişi Kemal'di. Onu neden öldürsün? Benim de sizden öğrenmek istediğim bunlar dedi yüzbaşı. Kemal'in kuşkulu bir davranışını gördünüz mü? Tuhafınıza giden bir tavrı oldu mu? Yanlış yerde bilgi arıyorsun yüzbaşı dedi Esra soğuk adeta düşmanca bir tavırla. Biz arkadaşımıza iftira edecek kadar alçak insanlar değiliz. Yüzbaşının koyu renk gözlerinde kırılgan bir ifade belirdi. Bu kadar sert olmana gerek yok. Ben Kemal'in ya da sizlerin düşmanı değilim. Sizi de tehdit eden bir katili bulmaya çalışıyorum. Yanılıyorsam yardımcı olun, beni düzeltin ama alınganlık göstermenize gerek yok. Başından beri tuhaf bir suskunluk içinde olan Timothy, yüzbaşı haklı çocuklar dedi. Söyledikleri hoşumuza gitmese de ona yardımcı olmalıyız. Bırakın onun bir güvenlik görevlisi olmasını, yalnızca bize yaptığı yardımları göz önüne alsak bile buna zorunluyuz. Evet, öldürülen kişi bizim aramızdan biriydi. Arkadaşımızdı ama soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından yüzbaşının sorularını yanıtlamak zorundayız. Ağlamaktan gözleri kan çanağına dönen Elif, öğretmeninden söz ister gibi sağ elini kaldırarak, ''Ben bir şeyler söylemek istiyorum.'' dedi. Sesi hala titriyor, konuşurken burnunu çekiyordu. ''Kemal kimseyi öldüremez.'' Yeni bir ağlama krizine tutulmaktan korkup sustu, kendini toparlayınca sürdürdü sözlerini. Kıskançtır, çabuk öfkelenir, kindardır ama kimseyi öldüremez. Daha fazla devam edemedi. Başını öne eğerek ağlamaya başladı. Timothy yeniden söz almıştı. Kendi adıma ben Kemal'in kuşku uyandıracak hiçbir davranışını, tavrını görmedim. Evet, biraz kıskanç bir insandı. İnsanları kırdığı olurdu. Ancak onun cinayetlerle ilişkili olacak bir davranışına tanık olmadım. Cesedinin o kovukta ne işi var, şakağındaki o yara ne anlama geliyor bilemeyeceğim ama arkadaşlarımın da belirttiği gibi Kemal'in o cinayetleri işleyebileceğini sanmıyorum. Belki onu katil öldürmüştür. Bulunmasını istemediği için de cesedini kovuğa taşımıştır. Timothy'nin varsayımı tartışmayı canlandırdı. Ben de bunu düşünüyordum dedi Murat. Kemal'in yaralandıktan sonra kovuğa gitmesinden daha güçlü bir ihtimal bu. Katil cinayetini işlerken Kemal onu gördü. Ona engel olmaya çalıştı, dövüştüler. Katil orakla Kemal'e vurdu. Kemal orada yaşamını yitirdi. Cesedin bulunmasını istemeyen katil de onu kovuğuna götürdü. Anlatılanları sessizce dinleyen yüzbaşı, "Peki katil neden cesedin bulunmasını istemesin?" diye sordu. "Neden riske girerek cesedi at arabasına yükleyip birkaç kilometre ötedeki kovuğa taşısın? Bu riske girmesi için iyi bir nedeni olması gerekir. Gece boyunca bunu düşündüm ve bir neden bulamadım. Aranızda bu soruyu yanıtlayacak biri çıkarsa inanın çok memnun olurum." Soruyu yanıtlayacak kimse çıkmadı. Çeşitli varsayımlar ileri sürüldü ama hiçbiri inandırıcı değildi. "Sizi çok iyi anlıyorum," diye sürdürdü yüzbaşı. "Öldürülen arkadaşınızın suçlu ilan edilmesini kabul edemiyorsunuz. Haklısınız ama merak etmeyin. Katil o değilse parmak izi araştırmasında hemen ortaya çıkar. Bizimse vakit yitirmemek için bu soruşturmayı sürdürmemiz lazım." Derinden bir soluk aldı. Dik dik kendisine bakan Esra ile göz göze gelmemeye çalışarak ortaya sordu. "Kemal'in Ermeniler hakkında konuştuğunu duyan, onunla bu konuda sohbet eden kimse var mı?" Bakışları Timothy'nin üzerinde durmuştu. "Yo," dedi kendine sorulduğunu zanneden Amerikalı. "Hiç konuşmadık." Bernd mavi gözlerini kuşkuyla kırparak sordu. "Ermenilerle ne ilgisi var bu olayın?" Onun bu hali Esra'nın gözünden kaçmamıştı. "Yalnızca soruyorum," dedi yüzbaşı. Önemsemez görünüyordu. "Sizinle bu konuda hiç konuşmuş muydu?" "Daha çok arkadaşlarla birlikteyken tartışmalarımız olmuştu," dedi Bernd. "Yalnızca bir kez baş başa konuşmuştuk. Ben Türk devletinin tavrını eleştirdim. O da bana hak verdi. Ermeni kırımını kabul etti." "Yalan söylüyorsun," diye bağırdı Esra. "Kemal hiçbir zaman böyle bir şeyi savunmadı." Bakışlar korkuyla Esra'ya çevrildi. Onu ilk kez bu kadar öfkeli görüyorlardı. "Esra, lütfen sakin ol," dedi Teoman. "Ama ok yaydan çıkmıştı bir kere." "Sen karışma Teoman. Bu adam yalan söylüyor." "Yalan söylemiyorum," dedi Bernd. Esra'nın tepkisi onu şaşırtmış, dahası utandırmıştı. "Yalan söylemiyorum," diye tekrarladı kıpkırmızı olmuş bir yüzle. "Hayır, yalan söylüyorsun." Esra'nın gözleri çakmak çakmak olmuştu. Eliyle masaya vurarak bağırdı. "Şimdi neden yalan söylediğini açıklayacaksın bize. Neyi saklıyorsun? Yoksa cinayetleri işleyen sen misin?" "Esra, ne yapıyorsun?" diyerek bu kez Timothy araya girmeye çalıştı. "Sakin ol biraz." "Tim doğru söylüyor," diyerek yüzbaşı da Esra'yı yatıştırmaya çalıştı. "Birbirimizi suçlayarak hiçbir yere varamayız." Esra'nın öfkesinden yüzbaşı da payına düşeni almakta gecikmedi. "Ama zavallı Kemal'i suçlayarak bir yere varabiliriz, öyle mi? Çünkü o öldü, çünkü kendini savunamaz, değil mi?" Bakışları masadakilere kaydı. "Arkadaşlar," diye sürdürdü sözlerini. "Yüzbaşının bildiği ama sizin bilmediğiniz bir gerçeği açıklamak istiyorum. Bu cinayetlerin hepsi 78 yıl önce işlenmiş 3 cinayetin tekrarı. Bir ya da birkaç deli, 78 yıl önce burada öldürülen 3 Ermeninin intikamını almak için bu cinayetleri işliyor. Ama sizin de bildiğiniz gibi Kemal'in bunu yapması için hiçbir neden yoktu." Bakışlarını yeniden Alman meslektaşına çevirdi. "Ama sizin Bay Bernd, sizin böyle bir nedeniniz olabilir. Geldiğinizden beri Ermeni kırımından söz edip duruyorsunuz. Bu konuyu açarak defalarca huzursuzluk çıkardınız. Cinayetleri pekala siz işlemiş, sonra da Kemal'i öldürüp suçu onun üzerine yıkmaya kalkmış olabilirsiniz." Güçlü görünmeye çalışan Bernd'in dudaklarında sinirli bir gülümseyiş belirdi. "Siz delirmişsiniz," dedi. "Tarihi bir gerçekliği savundum diye beni katil mi ilan ediyorsunuz?" "Sadece onları söylediğiniz için değil. Karınızı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Onun için her şeyi göze alırım demediniz mi? 78 yıl önce öldürülen o 3 kişiden biri karınızın bir yakınıysa, örneğin büyük babasıysa." "Ama karımın ailesi bu bölgeden değil ki." "Siz öyle söylüyorsunuz." "İnanmıyorsanız kayınpederimin adını, soyadını vereyim, araştırın. Böylece yalan söylemediğimi anlarsınız." İnsanı sinirlendirecek kadar kendinden emin bir tavırla söylemişti bu sözleri. Esra ne yanıt vereceğini düşünürken yüzbaşı girdi araya. "Çok iyi olur. Bir kağıda adını, soyadını ya da ünvanını, lakabını, kimlerden olduğunu, hangi kent veya kasabada oturduğunu yazarsanız memnun olurum. Bozulur gibi olmuştu Bernd. Kemal'den kuşkulandığınızı sanıyordum, dedi alınmış bir sesle. Ne yazık ki herkesten kuşkulanmak zorundayım. Lütfen söylediklerinizi yazıp bana verir misiniz? Bernd bu istekten hiç hoşlanmamıştı ama cebinden çıkardığı küçük bloknota istenilenleri yazmaktan da geri durmadı. Ortalık aydınlanırken yüzler giderek daha çok geriliyor, bakışlar sertleşiyor, hiçbir sonuca ulaşmayan konuşmalar uzayıp gidiyordu. Bu kısır döngüye Timothy müdahale etti. Eşref Bey, dedi yumuşak bir tavırla. Dikkat ederseniz aynı konuları konuşup duruyoruz. Konuştukça da birbirimizi kırıp yaralıyoruz. Bir arada yaşayan insanlar için hiç de hoş bir durum değil bu. Üstelik birkaç saat sonra yapılacak bir basın toplantımız varken, sizden ricam bugünlük soruşturmaya son vermeniz. Basın toplantısından sonra çok vaktimiz olacak. O zamana kadar belki katile ilişkin ipuçları da belirginleşir. Ama şimdi lütfen izin verin de işimize dönelim. Eliyle kızıllaşmakta olan gökyüzünü göstererek ekledi. Güneş doğmak üzere, daha fazla gecikmeden Antep'e gitmek zorundayız. Tamam, dedi yüzbaşı. Yüzünde mahcup bir ifade belirmişti. Sizi üzdüysem özür dilerim ama bunu yapmak zorundaydım. Zaman ayırdığınız için herkese teşekkürler. Yüzbaşının bakışları Esra'ya kaydı. Genç kadının oralı olmadığını görünce mutsuz adımlarla cipine yürümeye başladı. Timothy rahatlamıştı, gülümsemeye çalışarak arkadaşlarına döndü. Kazı başkanımız izin verirse bir öneride bulunmak istiyorum, dedi. Bu sabahki tatsız konuşmayı basın toplantısı sonuna kadar unutalım. Kimse kimseyi suçlamadı, kimse kimseyi kırmadı, yüzbaşı gelmedi ve biz güzel bir kahvaltıdan sonra önemli buluşlarını dünyaya anlatmak için araçlarına binmeye hazırlanan o neşeli bilim adamlarıyız hala. Gözlüklerinin üstünden masadakileri süzen Bernd, "Ben her şeyi unutmaya hazırım," dedi. Böyle önemli bir günün küçük öfkelerle gölgelenmesine razı olamam. Ben hiçbir şeyi unutmuyorum, dedi Esra. Hala öfkeyle titriyordu. Ama basın toplantısının sonuna kadar erteleme fikrine katılıyorum. Bakışlarını Bernd'e çevirerek devam etti sözlerine. Kemal katil değil, bunu biliyorum. Gerçek katil de şunu bilsin, hayatım pahasına da olsa onu yakalatacağım. Yüzüne bakarak söylenmiş bu sözlere karşın Bernd sesini çıkarmadı. Timothy ile birlikte kalkarak cipe yöneldi. Onların ardından ötekiler de ayaklandılar. Güneş bulutların ardından görünürken hep birlikte yola koyuldular. Dünyaya başarılarını ilan etmeye gidiyorlardı ama hepsinin yüreğinde aynı uğursuz tedirginlik vardı. 27. Tablet. Kral Pisiris, Panku Meclisi, halk, köleler, kentteki herkes tedirgindi ama ben dahil olmak üzere hiç kimse başımıza gelecek felaketi tam olarak tahmin edemiyordu. Sargon'un birlikleri surlarımızın önüne dayandığında Asur ordusunun ikmal almak için geldiği sanılıyordu. Kral Pisiris rahattı, soylular rahattı, halk rahattı, köleler rahattı. Babam Araras'ın canı pahasına Tiglatpileser'in Kırım'ından kurtulanların hepsi rahattı. Bir benim içim içime sığmıyordu. Kral Pisiris'ten intikam alacağım gün gelip çatmıştı. Bir köşede durmuş, kurban edileceğinden habersiz, sahibinin ardından koşan bir koyun gibi Sargon'a yaltaklanmaya hazırlanan Pisiris'i izliyordum. Bundan ne kadar büyük bir zevk aldığımı anlatamam. İnsanların yazgılarını ellerinde tutan tanrıların neler hissettiklerini ilk o zaman anladım. Pisiris'e bu acı sonu ben hazırlamıştım, yazgısını ben belirlemiştim. Oysa uzun barış günlerinde semiren gövdesiyle konuklarını iyi ağırlamaları için buyruklar yağdırıyor, çırpınıp duruyordu. Sığırlar, domuzlar, koyunlar kesiliyor, mahzenlerdeki en iyi şaraplar çıkartılıyor, has buğdaydan ak ekmekler pişiriliyordu. Sonunda o an geldi. Sargon'un savaş arabaları surlarımıza yanaştı, Asurlular sanki kendi evleriymiş gibi rahatça girdiler kentimize. Sarayın kapıları da ardına kadar açılmıştı. Başta kral ve kraliçe olmak üzere meclisin tüm üyeleri bayrama hazırlanır gibi giyinmiş kuşanmıştı. Sargon'un heybetli bedeni, kara yüzü sarayın içinde görünmekte gecikmedi. Pisiris yanında kraliçesiyle Sargon'a yürüdü. Ama Sargon'un ardından bir yağmacı ordusu gibi saraya dalan muhafızları görünce korktu, şaşırdı. Kraliçe ağlamaya başlamıştı. Yine de Pisiris kendini çabuk toparladı, saraydaki değme dal kavuğa bile taş çıkartacak bir yetenekle ağzını kulaklarına kadar yayarak Asur kralının önünde saygıyla eğildi. Kudretli hükümdar, kahraman kral Sargon, seni sarayımızda görmek bizim için büyük onurdur. Sargon onunla ilgilenmedi bile, Pisiris'in hemen arkasında ayakta dikilen bizlere dönerek sordu. Yazman patasana hanginiz? Salonda herkes durmuş, her şey susmuştu. Yüzü kaygıyla çarpılan Pisiris'in, mecliste yan yana çalıştığım soyluların, saray muhafızlarının şaşkınlık, korku ve nefret dolu bakışlarını üzerimde hissediyordum. Hiçbirine aldırmadım, yıllardır bastırdığım intikamımı sonunda alacaktım. Benim kudretli efendimiz diyerek bir adım öne çıktım. Sargon yanıma yaklaştı, elini omzuma koydu. Demek Patasana sensin. Bize büyük iyiliğin dokundu, sağ ol. Yaptıklarının karşılığını göreceksin. Sonra Pisiris'e döndü. Ve sana gelince kral, sen de yaptıklarının cezasını göreceksin. Pisiris şaşkınlıkla bir bana bir Sargon'a baktı. Sonra panik içinde Sargon'un ayağına yapışarak bir köle gibi onursuzca yalvarmaya başladı. Ölüme giderken bile onurunu korumayı bilen babam Araras'ın vakur yüzü geldi gözlerimin önüne. Aşmunikal'ın kayalarda parçalanan cesur bedeni. Bir kez daha nefret ettim Pisiris'ten. Sargon, Pisiris'in yalvarmalarına aldırmadı. Muhafızları onun çirkin kafasını yağlı bedeninden ayırmak için saray bahçesine sürüklerken dönüp bakmadı bile. Pisiris salondan çıkarılınca Sargon, hala korkuyla beklemekte olan saraylılara şöyle bir baktıktan sonra muhafızlarına yeni emrini verdi. Kraliçe ve haremdeki kadınları ayırın, ötekilerin kafasını kesin. Muhafızlar kılıçlarını çekerek saraydakilerin üzerine atıldılar. Her gün birlikte olduğum insanlar çığlıklar atarak kaçmaya başladılar. Bunu yapacaklarını hiç beklemiyordum. Ben Tabal'da olduğu gibi Sargon'un yalnızca Pisiris'i cezalandıracağını sanıyordum ama onun niyeti Hititleri tümüyle temizlemek, burayı Asur kenti haline getirmekmiş. Arkadaşlarım, hemşerilerim canlarını kurtarmak için kaçarken ben Sargon'un ayaklarına kapanarak şöyle dedim. Yapmayın yüce Sargon, onların hiçbir suçu yok. Sargon kan kokusuyla sarhoş olmuş yırtıcı bir hayvanınkini andıran çılgın gözlerini yüzüme dikerek merak etme dedi. Sen ve ailen güvence altındasınız.